Ayrım 9.
6. Görevlerinin hatırlatılması. Sen bunlarla uğraşacağına evini daha düzgün tut. Bunlara kafa yoracağına, çocuklarınla daha fazla meşgul ol gibi eleştirel sözler kadına suçluluk duyguları yükler. Kadın gerçekten de görevlerini ihmal ettiği duygusuna kapılır ve kendini ev işleri ve çocuklarına vererek avunmaya çalışır. 7. Eleştiri ve suçlama. Kadının üzgün, keyifsiz, kırgın ve şikayetçi olduğunu fark eder etmez en iyi savunma saldırıdır. İlkesinden hareketle kadının sorunlarını dile getirmesine fırsat vermeden ona görevleri veya davranışları konusunda eleştiri ve suçlamalarda bulunur. Böylece kadın yine suçluluk duygusu tuzağına düşürülür ve kendini ifade etmesine engel olunur. 8. Çatışmalar. Şikayet ve kızgınlıkların dile getirilmesi genellikle hemen çatışmaya yol açar. Çatışmalar ailedeki tüm bireyler için son derece yıpratıcıdır. Çatışmalar sırasında sarf edilen bazı sözler kişinin ruhunu onarılmaz bir şekilde yaralar ve unutulmaz. Bazı çatışmalar öylesine acı verir ki kişi bunu tekrar tekrar yaşamaktansa susmayı tercih eder. 9. Dışlanma. Kendini öfkeli, kırgın ve kızgın hisseden kadın bunu dile getirdiği zaman anlaşılmayacağı kaygısı ile içine kapanabilir ve kendini dış çevreden soyutlar ya da böyle bir kadına tahammül edilemeyeceğine koşullandırılmış olan çevresi tarafından dışlanır. Ancak insan ilişkileri kadınlar için çok önemlidir ve ilişkilerden soyutlanmak bir kadın için neredeyse cezalandırılmayla eş anlamlıdır. Bu cezaya dayanamayan kadın tepkilerini kendi içine gömmeyi tercih ederek susacaktır. 10. Şiddete maruz kalma, dayak. Birçok kadın şikayetlerini dile getirdiklerinde çıkan çatışma sonucunda şiddete maruz kalır ve dayak yer. Bu kadın için son derece onur kırıcı, küçük düşürücü bir durumdur. Özellikle kendini koruyamadığı, başa çıkamadığı, güç dengelerinin kendi aleyhine olduğu durumlarda saldırı ve dayak kadının bedenine getirdiği acıdan çok ruhunu onarılmaz biçimde yaralar. Kadın böyle bir duruma düşmüş olmaktan öylesine utanç duyar ki en yakınlarına bile olan biteni açıklamak istemeyebilir. Elbette bu kadını içinden çıkılması zor bir kısır döngüye sürükler. Kızgınlık, kızgınlığı ifade etme, saldırı ve dayak daha çok kızgınlık ve böyle sürüp gider. Pek çok kadın yaşamsal imkansızlıklar nedeniyle bu onur kırıcı ve haksız durumdan kurtulamaz. Ne yazık ki çoğu kez kadının ailesi de yanında değildir ve onu bu durumdan kurtarmaktansa sistemin içinde bırakmayı yeğler. Yine pek çok kadın da bu gibi olaylarla doğrudan karşılaşmasa da bu örnekler herkes için son derece ürkütücü olduğundan dayak diyebileceğini düşünerek kızgınlığını dile getirmez ya da çevresi bu olaylara örnek göstererek kadına engel olur. Tüm bu çevresel etkenler kadının doğal ve sağlıklı kızgınlığının dile getirilmesine engel olur. Kızgınlık bastırılır, şekil değiştirir, bedene atılır, yanlış yerde yanlış kişilere yönelir veya ev yaşamını ve ilişkideki herkesi zehirleyen verimsiz ve kronik bir varoluş ve çatışma tarzına dönüşür. Toplumsal engeller. Medyada kadın imgesi. Kadının kızgınlığını dile getirmesinin önündeki çağdaş engellerden biri de haklarına sahip çıkmaya çalışan, haksızlığa itiraz eden ve bunu açıkça dile getiren kadınlara neredeyse hakaret anlamında yapıştırılan feminist etiketidir. Toplumumuz feminizm gerçek ve doğru anlamını bile bilmeden toplumsal alanda tepkisini dile getiren ve hakkını arayan kadınlara kötü çağrışımlarla feminist adını takmaktadır. Özellikle renkli ve popüler medyada feministler çirkin, cadı, erkeklere karşı erkek düşmanı gibi yaklaştırmalarla gösterilirken birçok düşünen ve çağdaş kadın bu çarpıtılmış damgayı yememek için zaman zaman doğal haklarını savunmaktan kaçınabilmektedir. Medya eril toplumca kabul gören, beğenilen kadın örnekleriyle bilincimizi sürekli bombardımanı tutar. Sorun yaratabilecek, arzu edilmeyen örnekleri ise olumsuz ve küçültücü yorumlarla sergiler. Romanlar, öyküler, televizyon dizileri ve filmler hangi kadınların beğenildiği, kazançlı çıktığı, hangilerinin ise beğenilmediği ve kaybettiği konusunda bilincimizi sürekli şekillendirir. Bu türden örnekler sıralama ve koşullanmalara karşı kızgınlığını doğal olarak kabul edip bunu sağlıklı ve kendine gerekse karşı tarafa saygılı bir tarzda dile getiren kadın örnekleri neredeyse yok denecek kadar ender sergilenir. Sağlıklı örneklerin azlığı pek çoğumuzun yolunu kesmektedir. Bastırılmış kızgınlığın farklı yüzleri. Kızgınlığın dolaylı ifadeleri. Kızgınlığın pek çok dolaylı ifade yolları vardır. Kızgınlığı bir enerji olarak kabul edelim. Örneğin bir akarsu veya nehir gibi. Akışına bir şekilde engel olunan akarsuyun yapacağı nedir? Ya yön değiştirecek, ufak derelere bölünüp farklı yollardan akmaya devam edecektir veya yer altına inip toprağın altından akmasını sürdürecektir. Tamamen durdurulmaya çalışılırsa toprağın altından bir çatlak bulup oralardan sızacak ve onları çürütecektir. Dolup taştığı zamansa çağlayan veya sel halinde önüne geleni yıkan, alıp götüren bir felakete dönüşebilecektir. Akarsuyun yer altına akıtıldığı durumlar bastırılmış kızgınlık şekilleridir. Kızgınlığın beden dili, kızgınlığın dolaylı davranışsal ifadesi. Kızgınlığın ifade edilmeyip içe atılması, kızgınlık enerjisinin dolaylı olarak davranışlara yansımasına, davranışlarla ve beden diliyle ortaya çıkmasına yol açar. Aşırı titizlik. Her şey yerli yerindeydi. Sehpaların üstünde el işi danteller, dantelin her köşesinde bir küçük biblo veya cam küllük, orta yerinde ise bir vazo ve içinde yapma çiçekler. Koltukların kol köşelerinde de etrafı el işiyle çevrelenmiş küçük örtüler vardı. Otururken kollarınızla koltuk kol kumaşını etkilemeyesiniz diye olacak. Başınızı dayayacağınız orta yerinde ise yuvarlak, çevresi tığla örülmüş küçük örtüler bulunmaktaydı. Kapıdan girerken önce ayaklarınıza bakardı Hanife Hanım. Maazallah, ayakkabılarınızı çıkarmayı unuttuysanız, gerçi bir şey söylemezdi ama zaten o bakışı yeterdi. Her taraf öylesine temiz, pak, öylesine gıcır gıcırdı ki bir yere oturmaktan korkar, ezilir, büzülür, koltukların örtülerinin yerlerini oynatmamak için koltuğun bir kenarına tek kalçanızla ilişi verirdiniz. Günlük temizlik işlerinden söz ederdi sürekli. Haftanın günlerini temizlik için nasıl bölmüş olduğunu. Pazartesi büyük temizlik günüydü. Salı ise çamaşır yıkama, katlama, çarşamba ütü günü. Ancak ve ancak perşembe günü sokağa çıkar, çarşı pazar yapardı Hanife Hanım. Cuma günü ise hafta sonu için yemek pişirme günüydü. Malum hafta sonu beyin evde olması, çocuklar gelen giden misafir derken ver elini pazartesi yeni baştan. Bu programlamasından ve iş disiplininden çok gurur duyduğu belliydi. Anlatırken gerdanlığıyla her yaptığını onaylıyordu adeta. Metal tepsinin üzerine serilmiş dantelin üstünde kahve ve kurabiye getirmişti. Ev yapımı pek tabii. Gerçekten de çok lezzetli, kıtır, sakızlı kurabiyelerdi. Üzerlerine adeta sayılara eşit olacak şekilde çörek otu serpiştirilmişti. Yerken kurabiyenin bir parçası yere düşüverdi. Dehşet içinde toplamak için eğildim. "Hiç elleme, hiç," dedi. Koştu, içeriden iki yer bezi getirdi. Biri ıslak, biri kuru. Islakla bir güzel sildi, bu arada biraz da etrafını sildi koltuğun, sonra kuru bezle kuruladı iyice. İki büklüm olmuştu. Doğrulurken iki bir eliyle belini tuttu, azıcık inledi. Kurabiyenin gerisini yemek için elime tabağı aldım, neme lazım. Her kırıntı için bu kadar zahmet vereceksem. Her söylediğinin arkasında ince ince mesajlar vardı Hanife Hanım'ın. Yaşam tarzının ne kadar doğru olduğunu savunuyor, örnek olarak göstermeye çalışıyordu bir yandan besbelli. Diğer yandan böyle yaşamayan diğer kadınları da ince ince eleştiriyordu. Yaptıklarının temizliğinin nimetlerini kavramayan, anlamayan eşinin kabalığını, düşüncesizliğini de dile getiriyordu bir taraftan. Bunca emek, bunca temizlik, tüm yaşamını buna adamanın özverisi yeterince takdir görmüyor, teşekkür bile almıyordu. Daha da ötesi, eşi bir kahve fincanını dahi mutfağa götürmezdi. Kırgın, kızgın olduğu besbelliydi Hanife Hanım'ın. Üstelik eşi bunları yapmadıkça ne yapılması gerektiğini söyleyeceğine, adeta örneklermişçesine daha çok ve daha çok yapmaktaydı. Tüm yaşamı titizlik olmuştu. Aşırı temizlik ve aşırı titizlik, yaşam yazgısı ve başarısı bundan öteye gidemeyen, enerjik ve hırslı kadınların başvurduğu bir kısır döngüdür. Aslında enerjileri boldur. Bunu potansiyellerini daha çok kullanabilecekleri farklı yollarda gerçekleştirebileceklerini kadınlık yazgısı olarak kendilerine biçilen ev işlerinde tüketirler. Bundan dolayı içten içe kızgındırlar. Ev işi ve temizlik, kalıcı olmayan, gözle görülür sonucu olamayan, gün be gün yenilenmesi gereken nankör bir iştir. Aşırı titizlik, hiç değilse bu işin biraz kalıcı olmasını sağlar. Ancak evde yaşanmaz hale döner. Adeta bir müze gibidir. Dokunması yasak, yaşanması zor, aşırı kurallı, içindekileri hapseden bir mekan. Aşırı titizlik ve aşırı temizlik, yaşam engellenmişliğinin oluşturduğu iç kızgınlığın obsesif bir dışa vurumudur. Kızgınlık ve yemek alışkanlıkları. Özellikle kadınların kızdıkları zaman kendilerini tatmin etmek, doyurmak için başvurduğu bir yol da aşırı yemektir. Kızdıkça ve özellikle öfkesini içinde attıkça veya istemediği bir şekilde dile getirdikçe koşup bir şeyler atıştırmak kaçınılmaz bir doyum yoluna dönüşür çoğu kadında. Elif de bunlardan biriydi. Hırslandıkça kendini mutfakta buzdolabının kapağını açmış bir şeyler atıştırırken buluyordu. Kendini bu halde gördükçe daha fazla içerliyor, bu kez kendine kızıyor ve daha çok yiyordu. İnanılmaz bir kısır döngüye girmişti. Yedikçe kendinden nefret ediyor, nefret ettikçe de yiyordu. Elif'in kızgınlığı özellikle eşine karşıydı. Yaptığı hiçbir şeyi takdir etmezdi. Ağzından bir güzel söz, bir övgü çıktığını duymamıştı bugüne dek Elif. Sanki tüm beğenisi kendi annesinin yaptıklarına ve özellikle Bağdız'ın marifetlerini örnek göstermeye odaklamıştı. Elif'in tüm yaptıkları normal, beklenilir, öyle özellikle methedilir cinsten değildi adeta. Oysa Elif yaptıklarına, evine, misafir ağırlamaya, yemeğine gerçekten büyük özen gösteriyor ve başkaları tarafından beğeni alıyordu. Ama Demir'den, nafile, hele hele Demir'in Baldız'ı, Neriman'ın beden inceliğini ve giyim zevkini methetmesi Elif'i hepten çileden çıkarmaktaydı. Elif'e baktım. Güzel ve bakımlı bir kadın sayılırdı. İnce belli, ölçülü vücutlu, şık giyimli ve özenliydi. Kendini bu konuda güvensiz hissetmesi için özel bir nedeni yoktu gerçekten. Ama Elif kızgındı. Demir'e, Neriman'a, kayınvalidesine, kendi annesine, çocuklarına, herkese ve her şeye kızgındı. Kendine dahil. Kızgınlığını ve doyumsuzluğunu ölçüsüzce yiyerek gidermeye çalışıyordu. Sanki Demir'e karşı gelirmişçesine, beden ölçülerini inadına genişletmek istermişçesine yiyor, yedikçe de kızıyordu. Kızgınlığını olumsuz enerji olarak kendi aleyhine kullanmayı öğrenmişti. Elif'le çalışmamız öncelikle özgüven geliştirmekle başladı. Başkalarının ölçü ve değerlendirmeleri yerine kendi değerlendirmesine önem vermek, kendi ölçülerini kullanmak. Kızgınlığını konuştuk, öfkesini oluşturan nedenleri, kışkırtılmış kıskançlığını, takdir eksikliğinden doğan doyumsuzluğunu, sürekli kıyaslanmaya karşı isyanını konuştuk. Bunları önce fark edip kabul etmeyi, tanımlamayı öğrendi. Tanımladıktan sonra ifade etmeyi, acı veren davranış veya sözlere tepkisini duyurmayı öğrendi. Bunu yapabilmek için kızgınlığını, o anki duygularını, isyanını önce kağıda döküyordu. Uzun uzun yazıyor ve rahatlıyordu. Ona iyi gelmişti bu tür bir boşalma. Bir süre sonra Elif, kızdığında artık kendini buzdolabının önünde bulmadığından söz etti. Kızgınlığına yeni bir ifade, kendine acı vermekten farklı bir yol bulmuştu. Artık konuşuyordu. Zamanımızın güzellik anlayışı, kadını doğal ölçülerinden çok aykırı ölçülere sokmaya çalışmaktadır. Çocuk doğurmadan önceki 20 yaş genç kız ölçüleri, tüm kadınlara standart olarak biçilmiş, moda adına kadınlara tükenmez mutsuzluk ve güvensizlik reçeteleri sunmuştur. Oysa kadın bedeni, doğal olarak kalçalı, basen kısımları daha toplu olmaya eğilimlidir. Anadolu'da kadın güzelliği, yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı makbuldür deyimiyle dile getirilir. Oysa uluslararası güzellik standartları günümüzde tüm kültürleri hegemonyasına almıştır ve özellikle kadınlar için kadın doğasının dışında acımasız ölçüler biçmektedir. Bu aslında moda, tekstil ve güzellik ürünleri sektörünün gelirini artırabilmek için kadını meta olarak kullanmaktan başka bir şey değildir. Kızgınlık ve tüketim. Kızgınlık duygusunun diğer bir davranışsal ifadesi kronik tüketicilik, kronik alışverişte görülür. Yaşam yazgısı, ev işi, çocuk ve koca beklemekten öteye gidemeyen kadınlar sıkıntı ve bunalımlarını çarşı pazar alışverişinde giderebilir. Bu, hem ev dışına çıkıp hava alma, hem ev dışında toplumca kabul gören bir faaliyet, hem de bir şeyler satın alarak bir nevi doyuma ulaşmaktır. Ancak bazı durumlarda satın alma ve para harcama kronik bir davranışa dönüşebilir. Temelde ne kadar doyumsuzluk işareti ise de bu aynı zamanda adı konulmamış gizli bir öfkenin sembolüdür. İşten eve dönmekteydi. Arabasını sürerken dün akşamki kavgaları gözünün önünden geçti. Mutat suçlamalar, mutat sözcüklerle tekrarlanmıştı her zamanki gibi. Yine eve geç gelmişti Kürşat. Oysa saat 8.30'da işinden aramış, biraz gecikeceğini, yemeğe beklememelerini haber vermişti. Saat 10'a kadar beklemişler. Sonra çocukları yatırmış, ağzına bir iki lokma atıp koltuğun köşesinde sızıvermişti. İlk defa başına gelmiyordu. Son 4 aydır Kürşat'ın eve geliş saatleri son derece düzensizleşmişti. Nerede kaldığını sorduğundaysa açık bir yanıt alamıyordu. İş yemeğine çıktığı, arkadaşlara takıldığı, toplantısı olduğu gerekçeleri sürekli gündemdeydi. Dün akşam da öyle olmuştu zaten. Toplantının bir türlü bitmediğinden, kimsenin ayrılmadığından, kendisinin de ben artık gitmeliyim, eşim bekliyor diyemediğinden söz etmişti. Beni rahat bırak diye bağırmıştı. Beni beklemeni istemiyorum. İstediğim saatte girer çıkarım. Burası benim evim değil mi? Sen ne karışıyorsun? Çok kırılmıştı Gül onun bu tepkisine. Zaten sıkıştığında yüksek sesle bağırarak onu susturur, suçlayarak üste çıkardı Kürşat. Son zamanlarda ilişkileri hiç de parlak değildi. Cinsellikleri yok denecek kadar azalmış, birlikte geçirdikleri, gezdikleri, konuştukları zamanlar iyice enderleşmişti. Marketin önünde yavaşladı. Evde yoğurt yoktu. Bakkaldan alabilirim diye geçirdi zihninden. Yok ama marketin yoğurdunu daha çok seviyorlardı. Arabasını döndürdü ve marketin otoparkına girdi. Çıktığında iki el arabası dolusu alışveriş etmişti. Arabaya yerleştirebilmek için marketin deposundan ambalaj kutuları getirtmişti. Marketten bir çırak el arabalarından birini itmek ve satın aldıklarını arabaya yerleştirebilmek için arkasından koşturuyordu. Biraz utanmıştı Gül bu kadar çok alışverişe. Elinde sonunda bir yoğurt almak için girmişti markete. Üzerinde fazla nakit parası da yoktu, hele bu meblağ için. Kredi kartıyla ödemişti aldıklarını. Kredi kartlarını Kürşat karşılıyordu. Pek sık kullanmazdı kartını. Kürşat çok kızar, çok söylenirdi. Ama almıştı işte. O raflarda dizi dizi duran parlak renkli ambalajları ellemiş, çekici bulduklarına bakmış, beğendiklerini sepete atmıştı. Arkasına dönüp baktı aldıklarına. Sahi şu koca şampuan da neden almıştı ki? Evde 3 şişe şampuan vardı daha. Hesap geldiğinde Kürşat'ın suratını düşündü. Kim bilir ne çok kızıp bağıracaktı yine. Bir yandan ürküyor, bir yandan da ince sinsi bir zevk alıyordu Kürşat'ı kızdırmaktan. Hele bu meblağı görünce kim bilir nasıl çiliden çıkacaktı. Böylece ödetiyordu Gül. Kızgınlığını, intikamını böyle alıyordu bir bakıma. Kürşat'a dolaylı olarak böyle acı vermeyi, pahalı ödetmeyi seçmişti. İyi gitmeyen evlilik ve ilişkilerde bu tür dolaylı intikamlar, gıcığına gitmeler sık yaşanır. Ancak para harcama ve tüketim konusunda suç her ne kadar kadınlara yüklense de bu konuda erkeklerin işbirliğini gözden kaçırmamak gerekir. Birçok erkek karısına gösteremediği ilgiyi, veremediği sevgiyi parayla örtbas etmeye çalışır. Bir şeyler satın alarak veya para verip susturarak kendini bu külfetten kurtarır. Bir süre sonra da para karı koca arasındaki tek ilişki sembolü haline dönüşür. Kadın ilgi istedikçe koca para verir veya koca kendini suçlu hissettikçe parayla sus payını satın alır. Böylelikle kültürümüz erkeğin ilgisini ve sevgisini kadına aldıklarıyla, maddi olarak ödedikleriyle ölçmeyi öğrenmiştir. Kültürümüzün bu çarpık anlayışı her ne kadar erkeklerin cebine dokunuyorsa da aslında ekonominin yürümesine, sermaye dönüşümüne, bir cepten çıkan paranın diğerine girmesine de araç olmaktadır. Televizyon reklamlarında öngörülen en önemli tüketici kitlesi temelde kadınlar ve çocuklardır. Reklamların çoğunluğu kadınlara yöneliktir. Böylelikle geleneksel sistem kadını tüketici olarak tayin etmiş, harcamasını artırmak ve körüklemek için de tüm tanıtım ve reklam mekanizmasını kurmuştur. Sonuçta ise parayı harcayan kadındır, kadın tüketicidir. Kadınlar para harcamaktan hoşlanır sloganları, erkek ve kadın olarak kabul ettiğimiz, benimsediğimiz kültürel kavramlara dönüşmüştür. Bu, toplumsal bir kurbanı suçlama mekanizmasıdır. Kadınların tüketici olması için tüm sistem kurulur, sonra da kadın tüketicilerle suçlanır. Kocamın yakasındaki gül. Kadın tüketiciliğinde kurbanı suçlamanın diğer bir şekli de erkeklerin yanlarında taşıdıkları kadınlarla statülerini kanıtlamalarıdır. Bir erkeğin yanındaki kadın ne kadar şık, iyi giyimliyse ve paralı mücevher takıyorsa o erkeğin maddi durumu ve sosyal konumu da o derece iyi demektir. Böylelikle kadınlar erkeklerin maddi statülerinin vitrini olurlar. Kimliğini sadece Bay Falansa'nın eşi olarak kurabilen pek çok kadın bu kısır döngünün içinde buluverir kendini. Bir yandan Bay Falansa'nın eşi statüsünü kanıtlamak için giyim kuşama, evine harcamak durumundadır. Diğer yandan ise bu harcamaları nedeniyle müsriflik ve tüketicilikle suçlanır. Kültürümüzün yozlaşmış değer yargılarıyla kadın kavramı adeta parayla eşdeğerdir. Erkeklerin kadın için para harcaması bir erkeklik statüsüyken kendilerine para harcatan kadınlar da adeta kadınlıklarını kanıtlıyorlardır. Toplumda kadın para işlemesi epeyce mizah konusu olur. Kadınların para harcamasını alay konusu eden ne yazık ki sadece erkekler değildir. Pek çok kadın da içinde bulundukları kısır döngüyü fark etmeden kendi haklarında aynı müsriflik tanımlamalarını yapar, bu kadınsı rolleri de rahatlıkla ve sorgusuzca giyinebilirler. Kızgınlık ve depresyon. Bastırılmış, ifade edilmeyen kızgınlıklar kişinin bedenine olduğu kadar ruhuna da zarar verir. İfade edilmeyen, duyulmayan veya kabul görmeyen kızgınlıklar insanda ruhsal çöküntü yaratır. Bu çöküntü zamanla depresyona dönüşebilir. Yaşam sevincini yitirme, umutsuzluk, isteksizlik, halsizlik, içine kapanma, yerli yersiz ağlama isteği, çaresizlik, her şeye alıngan ve kırgın olma, üzüntü, olduk olmadık her şeye çabuk kızıp parlama, sinirlilik, sürekli uyuma isteği, cinsel soğukluk gibi. Bastırılmış, dile gelemeyen, öfkeden oluşan depresyon son derece tüketici, yıpratıcı bir durumdur. Öfkeyi bastırmak için kullanılan enerji, acı ve haz veren tüm duyguları da birlikte bastırır. Öfkesini düşünmek ve algılamak istemeyen kişi artık hiçbir şeyi hissedemez, ne acı ne de haz. Sanki tüm duyguları donmuştur. Hayatta hiçbir şeyden haz alamadığından söz ediyordu Sim. Oysa henüz 34 yaşındaydı. Sağlığı yerindeydi, önemli bir fiziksel şikayeti yoktu. Ufak çocuğunu büyütmek için çalışmakta olduğu işi bırakmış, severek gittiği iş yeri ve iş arkadaşlarından da ayrılmıştı. Ancak en fazla ağrına giden, aynı apartmanı paylaştıkları kayınvalide ile kayınpederinin sürekli evine gelmeleriydi. Gelişlerinin ne saati belliydi, ne de nedeni.